أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مسند الشهاب 534. حديث قيد العلم بالكتاب علمي yazı ile kaydedin. Böyle bir kural asr-ı saadetten bu yana uygulana gelmiştir. Elhamdülillah. İlim yazı ile tespit edilmiş, kayda geçmiştir. Hatta son dönemlerde yazının cinsi, yazı aletleri, yazılan levhalar ya da yazı zeminleri değişmiş ama yazıya intikal etmiştir. İlk gelen vahyin belki de bir anlamda tezahürü veya bir başka ifadeyle tecellisidir. Çünkü Allahu Teala aleyhissalatü vesselam şahsında bütün insanlığa gönderdiği son kitabın ilk bölümünde oku emrini iki defa tekrar ederken ikincisinde ikra ve rabbukel ekram ellezî alleme bil kalem buyurur. Yani İnsanoğlu okumak zorundadır. Hem ki tekrar tekrar okuyacaktır. Bir okudum bitti diyemeyecek, hem kendisi okuyacak hem başkasına okuyacaktır. Hem okuduğu yeri bir daha, bir daha, bir daha okuyacak ama her zaman aynı yeri okumayacak. Bir Bakara, bir de Ali İmran okuyacak, bir Buhari, bir de Müslim okuyacak, bir Kur'an, bir de sünnet okuyacaktır. Bu iş ömür boyu devam edecek bir gerçeğin ifadesidir. Evet ama bu iki defa okumayla kalemin kayda geçmenin ne anlamı var diyebildiniz belki de. Bilmem, isterseniz siz benden ayrı düşünün diye böyle bir giriş yaptım. Ben şunlar aklıma geliyor diye sizinle paylaşmak istiyorum. Allahu Zülcelal kendisini insanoğlunun yaratıcısı bir Rab olarak takdim ediyor ilk ayette. İkra, ismi Rabbikellezî halak. Evet, insanı yaratan Allah ama onun Rabbi olan Allah. İşte onun adına, onun adıyla, o dedi diye onun nam hesabına okuyacaksınız. Hem kendiniz okuyacak, hem başkalarına okuyacaksınız. Hem tekrar tekrar okuyacak, hem aynı yeri bir daha, hem de başka bir yeri bir daha okuyacaksınız. Bunu anladınız. Yani Bismillah diyebileceğiniz sizi kulluğa götürecek şeyler okuyacaksınız ama bir de onun yanında yani karşıdakinin okuması sizin kulağınıza oradan hareketle kalbinize bilgi aktarımı anlamına gelecektir. Yani siz ilme böylece ulaşacaksınız. İlim vahidir. İlim vahiyle bildirilendir. İlim Allah'ın bize bildirdikleridir. İlim peygamberin anlayıp bize aktardıklarıdır diyebiliyorsak işte bunları okumayla siz gözden, kulaktan, ağızdan, kulağa, kulaktan, kalbe intikal ettireceksiniz. Bir de aynı zaman ve aynı mekanı yaşamayanların birbirlerine ilim nakli söz konusudur. Yani Allahu Teala hep orada olanlara, yani Mekke'de ya ki Medine'de bulunanlara, hicrette peygamberin yanında duranlara ilmini aktarmamış, ilmin o günden kıyamete, o dönemden mahşere kadar her doğan insanın Müslüman olabilme imkanı için kendisine ulaşmasını da irade etmiştir idiyse, işte bu ancak kalem ile mümkün olacaktır. Yani aleyhissalatü vesselam neler yaptıysa, neler söylediyse, nelerin üzerinde durdu, neleri emretti, neleri nehyettiyse, bütün bunlar kayda geçilmelidir, ilimdir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah'tan neler getirdiyse, bunlar bizzat yazılmalıdır, ilimdir. İlmi kayda geçiniz, yazı ile kaydediniz emrini, ben şahsen böyle anlıyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken ya da ticari bir meselede hüküm koyarken ya da siyasal bir yapı ve yapılanma kararı alırken veya savaş ortamında bir direktif gönderirken veya uygulanması adına emirlerini tekrar eder, tazelerken neler söyledi, neler dediyse, neler yaptı, neler yapmadıysa, bütün bunlar ilmin ta kendisidir ve insanoğlu eğer Müslüman olmak dilerse böyle ilme ulaşmalıdır. Ona ulaştırmak için de buna benden önce vakıf olanların kayda geçmesi gerekir. İşte Kur'an, işte sünnet onun için kayda geçmiştir. İlimdir ve yazılı bir nüsha olarak bize artık intikal etmiştir. Kayyidül ilme bil kitab. Kitap ile, yazıyla, yazmakla ilmi kayda geçin, kaydedin, zapt edin, rapt edin anlamına gelen bu hadisin belki de tecelliyatı budur kafamda canlanan dünyası. Yani peki buna göre Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün dedikleri, bütün yaptıkları, bütün eylemleri, bütün söylemleri, bütün hattu harekatı, kabul ve redleri, tamam ve devam adına aldığı tarzlar ve hareketler ve tavırlar hepsi kayda geçti mi dersiniz? Eğer ben o olması gerekir ya da oldu mu, olmuş mu denilen ilim birimine ulaşmadan iyi bir Müslüman olamayacaksam kesinlikle kayda geçmiştir, değilse dinde eksiklik meydana gelir diyorum. Ama ben ona muttali olmadan da, yani o sahabenin o tabiinden o etbaut tabiine intikal eden bilgisine ulaşmadan da bir başka sahabeden aynı konuyu bir başka olay nedeniyle peygamberimden öğrenebiliyorsam, o zaman ben yine Müslümanım ve dinde eksiklik yoktur. Tekrar ediyorum. İfadenin karışıklığını bağışlayacağınızı zannediyorum. Çünkü konu bunu gerektiriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait Kur'an'ın anlaşılması ve yaşanması adına örnek bir kul, örnek bir peygamber, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatını yansıtan bir bilgi kayda geçmemiş de unutulmuş mu acaba diyorsanız, eğer o unutulmuş mu acaba denilecek bir bilgi, ihtimal dahilinde olan bir bilgi, eğer unutulunca ben ona bir başka yolla ulaşamayacaksam, bir başka yoldan ben o bilgiye vasıl olamayacaksam, yani böylece benim Müslümanlığım az olacak, yani eksik olacaksa, böyle bir unutma, böyle bir unutturma, böyle bir atlama, böyle bir atlatma söz konusu olamaz dinde. Çünkü din tamdır ve mükemmeldir ve eksik ve noksan ve unutulmuş ve atlanmış ve kaybolmuş, yok olmuş birimleri olmaz dinin. Ama eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili Kur'an'ın anlaşılması ve açıklamasıyla ilgili bir ilim, eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den filan sahabe yoluyla bize intikal edecekken, arada birilerinde kaybolmuş, tam diyecekken ölmüş, demiş de anlaşılmamış veya diyecekmiş de ne diyeceğini bilememişken veya işte takdir-i huda belli olmaz bir başka sebeple ortadan kaybolmuşsa, ki bu mümkündür, yani eşyanın tabiatı bunu gerektirir, ama ben inanıyorum ki o ulaşılması gereken bilgiye ben bir başka sahabe tarihiyle, bir başka sahabe rivayetiyle, bir başka sahabenin bizi bilgilendirmesiyle ulaşıyorum anlamına gelecektir. Bize düşen ise kayyidül ilme bil kitab. İlmi, yani vahiy bilgisini, kulluk bilgisini, Allahu Teala'nın Rab ve İlah olarak tanınmasıyla ilgili gerekli bilgilerin kaybolmayacağına inanıyorum ve onların yazılması gerektiğine inanıyorum. Zaten yazılması gereken ilim de odur. Değilse, çok düşünür, derin düşünür, engin düşünür, aman efendim öyle düşünür ki başka düşünmez, hep düşünür. Böyle bir adamın düşüncelerinin kayda geçmesi mi, ona ilim demeye benim cesaretim yok, sizin deliliniz varsa bilmem. Ama adam öyle konuşur, öyle konuşur, öyle konuşur ki bütün konuştuklarını kayda geçsek, bilmiyorum onun konuştuklarına ilim denir mi acaba? Hatta isterseniz, kullanabilirseniz, sizce anlamlı ve uygunsa, ben şöyle pratik bir bilgi sahibi olmuşum kendimce. Bir adam veya adamlar oturmuş ya da oturuyorlar, dilerlerse ayakta olsun konuşuyorlar veya yazıyorlarsa, kitap haline getirilmiş ya da gazete sayfalarından birini işgal etmiş, dergi sütunlarından birinde şekil bulmuş düşünceleri veya konuşma ortamlarında seslendirilmiş düşünceleri varsa, ben onların tümünün, tamamının, hepsinin beraber bir elekten geçirilmesinden yanayım. Din eleği dediğim, kendimce öyle isim verdiğim, din adına oluşturduğum bir elekten geçirmeliyim ki bu elek enine telleriyle ayetlerden, dikine telleriyle de hadislerden oluşmuş olmalı ve fakat. Ama ciddiyim, samimi bir zaaf ifadesidir bu dediğim. Eğer benim ayetlerim az, hadislerim ondan da az ise, yani seyrek bile değil, 3-5 telden oluşan bir elekse eleğim, o adamın bütün dediklerini anlamlı bulacak, hepsini alta geçmiş göreceğim. Tamam, bunlar elendi ve güzel diyeceğim, öyle mi? Olmaz öyle şey. Ya ayetler ne kadar yoğun ama tama yakınsa, ama hadisler ne kadar yoğun ama tamın temsilcisi olmaya layıksa, işte o zaman o konuşanın, o yazanın, o söyleyenin, o ifade edenin dediklerini ben elekten geçirdim mi? Eğer geriye kalan anlamlı bir bütün oluşturuyorsa, tamam, o dindir, imandır, ilimdir, irfandır diyeceğim. Değilse hiçbir anlamı kalmayacak. İşte öyle ilim olan bölümleri yazmak mı? Yani ama bu konuda bizden öne geçen kardeşlerimiz var. Onlar hayırda öne geçmişler. Ama ne yapalım ki, Allah bizi onlardan sonra dünyaya getirmiş. Yani hadisler tespit edilmiş, ayetler tespit edilmiş ve ilim yazıyla kaydedilmiş. Artık insanlar onlardan yararlansınlar, onu bilsinler. Tekrar ediyorum. Kayyidül ilme bil kitab. İlmi yazıyla kaydedilmiş. 535. El-Kâsu yantazirul makte vel müstemi'u ileyhi yantazirul rahmete vel nâihatu ve men havleha min imra'etin müstemi'atin aleyhim lanetullahi vel melâiketi vel nâsi ecma'i. Allah. Olur olmaz kıssalarla din anlattığını zannedenler, sonunda ancak Allah'ın öfkesini ve azabını bulurlar. Oysa onu dinleyenler rahmet ummaktadırlar. Ağıt yakan kadın ve o kadını dinlemek için etrafına toplanmış kimselere Allah, melekler ve bütün insanlar lanet ederler. Ya Rabbi, sen bizi koru. Amin. Kıssa anlatanlar, hem de kendilerince bununla din gündeme getirdiklerini, dini tanıttıklarını zannedenler. Kıssalarla din anlatmaya çalışanlar var ya, işte onların beklediği bir şey vardır. Sonunda ancak Allah'ın öfkesini ve azabını bulurlar. Başka nedir ki yaptıkları? Ne sağlar kendilerine? Ancak Allah'ın azabına ve gazabına layık olurlar. Kıssa ile din anlattığını zannedenler. Peki yani kıssa ile din anlatılmaz mı? Ama ve fakat hatırlıyorsunuz değil mi? Hatta Allahu Teala Kur'an'da peygamberlerden kimilerinin kıssalarını, anlatmış ama kimilerini de anlatmadığını beyan etmiştir. Ve minhum men kasasna ve minhum men lem yaksus şeklindeki ifadelerden ben bunları hatırlıyorum. Hatta onlardan anlattığı birine de özellikle Ahsenül Kasas damgasını vurmuştur. Yani kıssaların en güzeli. Şimdi ben ilk tercüme tekniğimle kıssaları anlatanlar, kıssacılar, işte onlar sonunda Allah'ın öfkesini bulacaklar derken, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını, Salih Aleyhisselam'ın, Lut Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın kıssalarını anlatırken, böyle kıssa anlatılınca Allah'ın azap ve gazabı başımıza gelirmiş mi diyecekler? Olmaz öyle şey. Peki ya kıssa eğer vahye dayanıyorsa, kıssa eğer Allah'ın anlattığı ve peygamberin tarif ettiği ise, kıssa eğer Kur'an'da geçiyor, sünnette geçiyorsa elbette bir Müslüman onu anlatmalı. Ama işin tehlikeli bir yönü var galiba bu arada. Yani insanlar kıssa anlatırken evet Kur'an'da vardır diye anlatıyorlar, belki işin özü var Kur'an'da da o kıssayı kendi hayatlarında bir hisse için anlatıyorlarsa, yani ondan çıkarımları aslında çıkarılamayacak kadar uzak ihtimalli şeyler bile değil, kendi heva ve heveslerine ait bilgi kırıntıları veya zan veya benzeri şeylerse, işte o zaman kıssa anlatıcılar ancak Allah'ın azabını ve gazabını bulurlar. El-Kasu yantazirulmakte. O ancak gazap bekliyor, azap gözetliyor, Allah'ın öfkesini bulacaktır sonunda, yazık etmesin. Oysa vel-müstemi'u ileyhi, onu dinleyenlere gelince onlar yantazirul rahme, rahmet bekleyerek dinliyorlar. Bundan rahmet, lütuf ve ihsan bekliyorlar. Allah'ın inayetini, yardımını bekliyorlar. Yani insanlar rahmet bekleyerek dinledikleri şey, anlatan adına azap ve ikab sebebi ise, bu ikisinin arasındaki uçurumu nasıl dolduracaksınız? Olsun, adam azap ve gazaba uğrasın ama dinleyenler rahmete ulaşsınlar, öyle mi? Belki bir derslik, bir kıssalık, bir anlık, bir kereye mahsus olmak üzere bu tür rahmet tecellilerine şahit olabiliyorsunuz. Hatta asr-ı saadette de örneklerini gördüğümüz, kimilerinin Müslüman olmasına sebep olan olay, birilerinin densizliği, kafirliği ya da şirret hareketi veya benzer yanlış tavrıdır. Mesela derler ki, aleyhissalatü vesselam Efendimizin çok sevdiği amcası Hamza radıyallahu anh, böyle bir olay üzerine Müslüman olmuştur. Ebu Cehil gelmiş aleyhissalatü vesselama nice densiz, yakışıksız, hakaretvari laflar söylemeye çalışmış. Bundan haberdar edilince Hazreti Hamza gitmiş onun kafasını ezmiş ve gidip aleyhissalatü vesselam şahsında Allah'ın kulluğuna teslim ve tabi olmuştur. Dolayısıyla insanların yapıp ettiklerinin bir başkasında hayra sebep olması, onların yaptıklarının hayır olması anlamına gelmeyecektir. Bunu bir başka örnekle ifadelendirsek, mesela Kuzman adında birisi varmış, aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona cehennemlik adam görmek isteyen diye bir tanımda bulunmuş. Bunu takip eden birisi gelip aleyhissalatü vesselama şahidim, şehadet ederim, can verme pahasına ben bu işe adımı koyarım, canımı koyarım ki sen Allah'ın Resulüsün demiş. Demiş ama aleyhissalatü vesselam bunu oradakilere anlatmak içindir galiba. Demiş ki hayrola, seni biz Müslüman biliriz, daha önce de iman ettiğine şahidiz, bu neyin nesi? Demiş ya Resulallah, sen falan insan için demiştin ki bu cehennemlik, ben de peşine takıldım. Hatta insanlar neredeyse tereddüt ede yazdılar. Öyle savaştı, öyle savaştı ki, Müslümanlara öyle yararlılıklar yaptı, öyle uğraştı ki, canını öyle ortaya koydu, her şeysini öyle canla başla Müslümanların kurtuluş için ortaya koydu ki, hatta kimileri sizin sözünüzden neredeyse şüphe edecekleri bir çizgiye kadar yaklaştılar. Ama işte tam bu sırada ben baktım ki adama intihar etti, acılara dayanmadı. Zaten Arapların kendisini kınaması korkusuyla savaşmıştı, kahraman desinler diye uğraşmıştı. Bunun için uğraşıp ölüm de ona intihar ile gelince senin dediğine yine ben şehadet ederim ya Resulallah demişti. Evet, ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdular ki, İnnallâhe leyyüeyyidu hâdettine bir racülil facir. Allah fasık ve facir biriyle, Allah Müslümanlıkla ilgisiz ve cehenneme gidecek biriyle de Müslümanlara yardım edebilir. Dahası taşla, toprakla, yağmurla veya dünya ve semadaki nice Allah'ın ordularıyla Allah yardım edebilir. O ayrı bir konudur. Ama insanlar ancak, yine aleyhissalatü vesselamın o andaki beyanı, ancak iman edenler cennete gidecektir. Geri kalan cennete gidemeyecektir. وَالنَّائِحَةُ hadisin devamında bir de naihadan söz edilir. Ağıt yakan kadınlar. Yani saç baş yolanlar, feryat figan ile ağlayanlar, aman efendim neler neler sayıp döküp cenazenin arkasından ağlamayı görev bilen ve bunu ciddi bir biçimde icra edenler, bir de وَمَنْ حَوْلَهَا مِنْ اِمْرَائِتٍ مُسْتَمِعَةٍ, onun etrafına dolmuş, onu dinlemek için etrafına toplanmış kimseler var ya, özellikle kadınlar, işte onlara aleyhim lanetullah vel melaike ve nas ecmain, Allah lanet edecektir. Meleklerin laneti onların üzerine yağacaktır ve bütün insanların lanetine layık olacaklardır. Peki ağlamayalım mı? yani gözden yaş gelirse tehlikeli mi? Belki bu açıklamalar, bu konuyla ilgili sünnetteki açıklamalar olmadan sahabeden de böyle düşünenler olmuş. Hatta Aleyhissalatü Vesselam'ın sevgili evladı İbrahim Aleyhisselam vefat edince gözleri yaşarmış da, gözleri yaş dolmuş, gözünden yaş akmış da demişler ki ya Resulallah ağlıyorsun ama sen bizi men etmiş, nehyetmiş, engellemiştin. Sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki göz yaş döker, kalp hüzünlenir ama biz doğruyu söyleriz. Demek ki gözün yaş dökmesi anlamlıdır, olmalıdır. Ağlarız elbette. 3 gün ağlayabileceğiz. Hatta ağlasak belki de daha güzel olacak. Ağlamayı bilmeyen, ağlayamayan, ağlamadan uzak, ağlamaktan uzaklaşmış bir gözden Allah'a sığınacağız. Ama 3 günden sonra daha rahat bir kadın için kocasının ölümünde iddet bitene kadar ağlayacak ama ondan sonra artık sakinleyecek ve iddetin bittiğini tavrıyla beyan edecektir. Tekrar okuyorum. El-Qasu yantazirul makte vel-müstemi'u ileyhi yantazirul rahme. Olur olmaz kıssalarla din anlattığını zannedenler sonunda ancak Allah'ın öfkesini ve azabını bulurlar. وَالنَّائِحَةُ وَمَنْ حَوْلَهَا مِنْ اِمْرَأَةٍ مُسْتَمِعَةٍ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ Ağıt yakan kadın ve o kadını dinlemek için etrafına toplanmış kişilere gelince Allah, melekler ve bütün insanlar onlara lanet eder. 536 El-Kabru اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ Ahiret konaklarının ilk durağı kabirdir. Mezar, ahiret duraklarından ilk durağın adıdır. Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu anh, dualarında ısrarla ve çokça kabir azabından Allah'a sığınırmış. Demişler ki çevresindeki samimi Müslümanlar, konunun önemini anlamak için belki de biraz, aman ey müminlerin emiri, bu neyin nesi, bu ne hikmet? Sen cehennem azabından daha çok kabir azabından Allah'a sığınıyorsun. Kabirden daha çok, kabir azabından daha çok Allah'a sığınmanın anlamı nedir? Neden böyle? Der ki, o ilk durak, hesap kitabın başladığı ilk yer, ilk kapı, orada insan rahata erdi mi, huzur buldu mu, hesabı kolaylaştı mı, ondan sonrası kolay olur inşallah diyormuş. Evet, biz de kendimiz ve başkaları adına kabrin geniş olsun, orada rahata eresin, ilk hesabın kolay olsun inşallah gibi güzel dualarda bulunsak ya da hesabımızı ona göre yapsak. Mesela endişe ettiğimiz, aman olsun diye peşine takıldığımız, o olmazsa olmaz dediğimiz, ciddiye aldığımız herhangi bir şey için hemen otomatik soru versek, bu bize mezarda genişlik, mizanda ağırlık kazandırır mı diye. Evet diyorsak, düşsek peşine, devam etsek, onsuz olmaz bilsek, hemen onunla beraberliğe can adasak, kan adasak, ama değilse salıversek, öyle değil mi? Yani, yapacağımız, yapmak zorunda olduğumuza inandığımız bir şey, mezarımızı genişletiyorsa, orada huzur ve sükun kaynağı ise, biz onun peşinde olalım. Çünkü aleyhissalatü vesselam, mezara gidinceki hayat programından şöyle bir kesit sunuyor bize. Amelleri, imanın gereği, samimi bir Müslüman vefat edince, yani ölürken telkin ettiler belki, evet. Sonra onu yıkadılar dualarla, güzelce kefenlediler, evet. Sonra taşıdılar sırtlarında, şöyle bir musallaya koydular, namaz kılalım, dua edelim diye. Güzelce, dilleri döndüğünce yüreklerinden dua ettiler, evet. Sonra götürüp mezara koydular, dualarla defnettiler. Sonra üzerini kapatıp yine bir dua buyurdular. Ama sonunda o mezarda kaldı değil mi? Hatta ayakların seslerine kadar da duyar mı bilmem. Ama gidenlerden haberdar. Hatta Amr İbnül As Hazretleri diyor ki, birdenbire dağılmasanız, ben o kabrin vahşetine, o yalnızlığına alışıncaya kadar, Oradaki yeni hayata alışıncaya kadar az biraz bekleseniz, şöyle bir deve kesilip eti kemiğinden ayrılıncaya kadar benim adıma istiğfar etseniz diyordu. Belki de bunu ifade ediyordu işte. Orada mezar onu karşılarmış önce. Bunu peygamberimizden öğreniyoruz. Hani gidip gelen yok ki mi dersiniz? Gidip gelen olması gerekmez. Orayı var kılan, orada tek söz sahibi Allahu Teala'nın bildirmesiyle aleyhissalatü vesselamın bildiğine inanarak söylüyorum. Diyecekmiş ki bu salih insana, gel ey üzerimde yaşayanların en hayırlısı, hoş geldin, safalar getirdin, seni bekliyordum, merhaba diyecek. Güzellikler ve iyilikler onu bekliyor. Sonra, onun hesaba çekiliş dönemleriyle ilgili rivayetleri burada gündeme getirmiyorum. Siz onlara bakarsınız hadis kitaplarında. Ama o adama mezar bu sözün üzerine genişledikçe genişleyecekmiş. Ve o arada şöyle bir pencere açılacak, cennet tarafından adam rahat ve huzura erişecekmiş derken orada bir adam görecekmiş, nur gibi. Güzel mi güzel, huzur dolu, Allahu Ekber. Ne kadar iyi, ne kadar güzel olduğunu ifade eden aciz olduğum birisi. Baktıkça için açılacağı, seyrettikçe beraber oldukça rahat ve huzura kavuşacağım bir adam. Diyecekmiş ki bu kim, ne arıyor burada? Denilecekmiş ki bu senin amellerin, daha önce hazırladın ve gönderdin. Kıyamete kadar işte cennetten bir pencere açıldı. Yaşa bakalım burada onunla beraber denilecekmiş. Ama daha önce girer girmez, hoş geldin, safalar getirdin dedikten sonra mezar, sorgu sual meleklerinin bir tane sorusunu yine de tekrar edip geçelim. Diyeceklermiş ki, Muhammed hakkında ne dersin? Aa diyecekmiş adam, o benim peygamberim, ben sevgimi ve nefretimi, kabul ve reddlerimi, evet ve hayırlarımı, bireysel, toplumsal, siyasal yaşantımdaki tüm kuralları, ona ait kılmaya çalışıyordum. Ben hep onun yolundaydım. Hastayken ya da hasta ziyaretinde, harcarken ya da kazanırken hep ona sorar, ona danışır, onun dediğini dinlerdim. Ben onun ümmeti olmak istemiştim. Hep o yoldaydım. O benim peygamberim. O Allah'ın peygamberi diyecekmiş. Ama cehenneme gidecek. Amelleri bozuk, imandan kaynaklanmayan, ameli gayri salih birisi de, işte o da mezara gidince, ne işin var da geldin ey üzerimde yürüyenlerin en kötüsü, senin gelmeni beklemiyordum ama yine de geldin diyecekmiş mezar. Daraldıkça daralacak, sanki kemikleri birbirine girecekmiş. Soracaklarmış melekler, Muhammed hakkında ne dersin? Ha o mu? Vallahi peygamber diyorlardı ama pek ben bilmiyorum. Yani benimle de bir ilgisi yoktu şahsen. Çünkü yani ben ne yapabileceğimi de aslında bilmiyordum da belki. Yani ne yapacaktım? Peygamber benim hayatımda nerede olabilirdi? Ekmeğim, suyum, ticari önderlerimden öğrendiğim programlarım vardı. Sosyal ilişkilerimde, düğün derneğimde bu konunun uzmanlarına danışıyordum. Bireysel yaşantımda ben örnek alacağım insanları biliyordum. Ya da ben hayat programımda kurallarımı bir başkasına göre kurabiliyor, ona göre hareket edebiliyordum. Yani o Muhammed'le ilgi kurmadım, kuramadım bilmiyorum ama peygamber diyorlardı, ben de o kadar biliyorum diyecekmiş. Sonra öyle perişan olacakmış ki, bir de öyle perişan bir adam olacakmış ki orada, diyecekmiş bu kim, atın bunu buradan, yüzüne bakılmaz bu adam. Denilecekmiş ki senin amellerin, sen hazırladın, biz de onu senin arkadaşın olarak buraya koyduk kıyamete kadar. Hem de o arada bir de pencere açacaklarmış cehenneme bakan, al diyeceklermiş kıyamete kadar burada böyle yaşamaya mahkumsun. Evet, Allah mezarda genişlik, mizanda ağırlık lütfetsin ve bütün hesabımızı ona göre hareket ederek yapalım, kuralım, hesaplayalım. Ve bütün hesabımızı buna göre yapalım inşallah. Tekrar okuyorum. El-kabru evvelu menzilin min menazilil ahira. Ahiret konakların ilk durağı kabirdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.